Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.
95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Ve bugün Türkiye'nin son dönemlerdeki en önemli davalarından biri olan 301 çalışanın, 301 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan kaza hakkında karar verildi. Yeni bir karar daha verildi. Bu davayı başından sonuna kadar izleyen iki arkadaşımız var. İzlemek değil sadece, aktif olarak davada görev alan iki arkadaşımız var. Avukat Can Atalay ve Avukat Melike Polat. Onlarla iddianameyi, sanıkları, ilk verilen kararı ve karardan sonra Yargıtay'daki değişiklikleri, Yargıtay'ın bozmalarını ve sonuçta bugün tekrar verilen kararı konuşacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz Can, hoş geldiniz Melike.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Nasıl başlayalım? Önce isterseniz Can bize bir şey çizsin. Ondan sonra gerekli olan yerlerde de devam edelim. Bu dava bugünkü verilen kararla, ben de tabii birçok mahkeme kararında olduğu gibi, çok büyük hayal kırıklıkları yarattı. Siz davayı önce başından sonuna kadar takip eden, davanın bütün aşamalarını izleyen, müdahil eden, dilekçeler veren, söz olan avukatlar olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce Can.
Yani bugün çok deneyimli bir siyasetçi, Türkiye'de çok köklü bir partinin sözcülerinden birisi duruşma kapısının önünde gözyaşlarına engel olamadı. Ben geçen duruşma sinirlenip masaya yumrukladığım için elimi kırdım. Yaşanan manzara bu kadar ağırdır, bu kadar acıdır, bu kadar can acıtıcıdır. Yani duygu soruyorsak, duygulardan konuşuyorsak, kızgınız. Ve hani canımız acıyor açıkçası. Şu yüzden bu dosyada ilk başta iddianameden başlatacaksak eğer sözü, iddianame 301 kere olası kasıtlı insan öldürmekten mahkum edilmelerini istemişti sanıkların.
Biraz özür dilerim. Buyur. Bu acı ile ilgili konuştuğun için, hani kızgınız, öfkeliyiz, hatta geçen celse masaya vurduğum için elimi kırdım dedim. Peki bugün yani bu iddianameye başlamadan ölenlerin yakınları, eşleri, çocuklarıyla ilgili dışarıdaki tablo nasıldı?
Bahri abi görmüşsündür, feryat figan içerisindeydi insanlar. Ama daha da bence kıymetlisi, her biri bir hak arayıcısı, bir kitle ajitatörü, bir konuşmacı olmuşlardı. Özellikle elma deriller dışında madenci eşleri, anneleri ilk duruşmada çok fazla konuşmaya çekinirlerdi. İlk duruşma bloğunda özellikle. Fakat giderek biz avukatlara dahi ihtiyaç olmadan kendi meramlarını, başı sonu belli ve son derece güzel bir şekilde anlatabilir duruma geldiler. Senem Nene bugün mikrofonların karşısında hiçbir şey söylememeye tercih etti. İki evladını, iki oğlunu kaybetti. İki oğlu o madende öldü. İki ayrı vardiyada çalışan, iki ayrı işçi kardeşimiz Senem Nene'nin çocukları. İkisi birden öldü. Çocuklar hem amcalarını hem babalarını kaybettiler. Mikrofonlara konuşmada ama duruşma salonunda tane tane anlattı. Elmas teyze bir tokat attığı için oğluna, kocasını boşayan Elmas teyze, kocası oğlu o madende öldüğü için 7 yıldır adalet arıyor. Elmas teyze denecekleri bence çok değerli toplu söyledi. Dedi ki en baştan tutmuşlar işi. Dolayısıyla meseleyi en baştan konuşmak lazım dedi. Sözleri basından bulunabilir. Gülten Kavas eğitimde gözüken, henüz o ocakta üçüncü gününde ölen eşinin ardından konuştu ve dedi ki ben ölürsem iki çocuğum var, iki çocuğum takip edecek bu adalet mücadelesini. Onlardan sonra torunları var. Geçen duruşmada Gülfiden ablanın söylediği gibi. Berkan babasını kaybetmişti. Berkan Nazım'ın dizelerini okudu. Ona kimse Nazım'ın dizelerini oku demeden şöyle bir kararlılıkla bitirdi sözlerini. Akın var. Akın güneşe zapt edeceğiz biz dedi. Çünkü Berkan çocuktu. Şimdi kocaman bir adam. Duruşma salonunda gözünün önünde mahkeme başkanı tehdit edildi. Duruşma salonunda gözünün önünde mahkeme başkanına sizi en yüksek yerlere, en yüksek yerden neresinin kastedildiği günümüz koşullarında anlaşılır. En yüksek yerlere şikayet ettik dediklerini gördü. Patronların avukat cübbesi giymiş temsilcileri tarafından işçi aşağılamanın marifet sayılışına şahit oldu. Öyle büyüdü ve bugünü, bu karanlığı yırtma kararlılığını, iradesini söyleyerek sözlerini bitirdi. Durum bugün açısından böyledir. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay oradaydı. Yani nasıl söyleyeyim? Hani onun duygu halini ben gözledim. Ama tekrar söyleyeyim. Özgür Özel bu davanın bizim kadar, en az bizim kadar emektarı. Deneyimli bir siyasetçi. Ağlamak erkekler için utanç verici bir şey olarak kabul edilir. Özgür Bey utanmadı. Sağ olsun. Ben kötü olduğunu hissetmiştim yanımda baktığımda. Fakat ağlaya ağlaya şunu sözünü bir kere daha verdi. Bu iş burada bitmedi. Gözümüzün önünde suç işlediler. Yargıtay'da iş çevirdiler. Fakat biz bunların hesabını soracağız. Biz bu davayı yeniden açacağız dedi. Çok açık hukuk aykırılıklar var. Biraz sonra anlatırız. Melike de anlatır. Bu koşullarda dahi bu dosyanın yargılamasının yenilenmesine ilişkin bir tartışma yapılabilir. Fakat ortaya daha çok delil çıkacak. İşlenen suçları biraz sonra olanak olduğunda sen müsaade ettiğinde de anlatmaya çalışırız Bahri abi. Buyur.
Evet. İsterseniz tam bu paragrafları konuşurken bir de Melike'ye şunu sormak istiyorum. Davanın başında adeta ölen işçilerin ailelerinin avukatlarını yıldırmak için oluşturulmuş böyle adeta sokak çeteleri gibi kişiler vardı ve onlar avukatlara sokaklarda, parklarda, duruşma aralarında saldırdılar. Onları hatırlıyorsun değil mi Melike? Onlardan biraz söz eder misin? Nasıl bir şeydi o, ilk başta nasıl yaşadınız onu?
İlk günler yani aslında bizzat devlet destekli bir manipülasyon vardı. Biz katliamın hemen ertesinde bizzat kendimiz gördük, gözlemledik. Gezi Parkı eylemlerinin bir yıl sonrası da oluştu katliam. Oraya gittiğimizde yani biz avukatlara dahi işte siz burada yeni bir gezi çıkartmak için mi geldiniz? Terörist misiniz siz? Kimsiniz? Bizim acımız zaten bize yeter. Burayı karıştırmayın gibi tepkiler geliyordu bize. İşte biz hani anlatmaya çalışıyorduk niçin orada olduğumuzu derken yani zaten daha madenden cenazeler çıkarılırken bir linç girişimiyle karşı karşıya kaldık. Yani gerçek anlamda fiziki bir linç girişiminden söz ediyorum. Bir öğretmen evinin bahçesinde sığınmış kalmış küçük bir avukat grubuyduk ve işte artık biz yani bize sonradan oralı halkın söylediğine göre onların hepsi oranın halkından olmayan insanlar işte bize açıkça satır bıçak göstererek buradan gidin diye ciddi tehditte bulundular. Yani bunların hepsi tabii çok zor süreçlerdi. Ondan çok kısa bir süre sonra yine Soma'da bir toplantı sırasında işte orada da polis sürekli grupların aralarına birilerini göndererek tahrik etmeye çalışıyordu. Neticesinde orada yine birçok meslektaşımız gözaltına alındı. Orada avukat Selçuk Kozarsu'nun kolu kırılmıştı. Belki biraz bunlardan sonra oralı insanlar da oradaki amacımızın aslında kötü olmadığını anladı. Ama onlar tabii zor, çok zor süreçlerdi. Ve hiçbirisi tekil hamleler değildi. Zaten çok belliydi. İnsanların hepsi gayet örgütlü biçimde oraya ne yapmak için geldiklerinin farkındalardı. Ama sonra hani hakikaten niyetimizi anladılar. Bugüne kadar yani 7 yıl sonrasında bile biz artık o insanlarla aynı ailenin parçası olduk diyebiliriz.
Evet, yani önce davanın başında hatta Acı'nın en yakın sahiplerini bile avukatlara saldırıya örgütleyen insanlar davanın dışından bu işte insanları yıldırmaya, buradaki hukuk ve adalet arayışını yapan avukatları yıldırmaya çalıştılar. Ama bunu yapamayınca daha sonra da işte değişik müdahalelerle bugün yaşadığımız sonucu elde ettiler. İsterseniz şöyle Can, bugün siz duruşmadaydınız. İddianameyi ve açılan davanın içeriğini konuşalım ama bugün verilen kararı, daha evvel Yargıtay'a gitmeden verilip kesinleşen veya daha evvel verilip kesinleşen kararları şöyle bir kısaca özetlesek, daha sonra iddianameyi ve duruşmalarda olan şeyleri tekrar bir değerlendirsek, hatırlasak diye düşünüyorum.
Bahri abi, şöyle bir mesele var. Yani bugünkü kararı anlayabilmek için yargılamanın aşamalarını kısaca özetleyebilmemizde yarar var. Eğer Medicare uygun görüyorsa.
Tabii, yani bugün tabii ki. Tabii. Şey.
Şimdi şöyle. Soma davası gibi bir şey olabilmesinin iki tane nedeni var. Bir tanesini duruşma salonunda Can Gürkan ve Akın Çelik ve Kadir Çekin, avukat cübbesiyle konuşan Kadir Çekin aslında çok özlü olarak söylediler. Bir anda 301 işçinin ölmüş olması. Çünkü onlar açısından mesele şöyle. Bir işçi öldüğünde zaten günden biri olmuyor. 50 işçi ölünce 2-3 günde hallediyorlar, geçiştiriyorlar meseleyi. 100 işçi ölünce problem oluyor onlar açısından. Mesele böyle. Birinci neden 301 işçinin bir anda öldürülmesi, göz göre göre ölüme gönderilmesi. İkinci nedense Melike'nin biraz önce söylediği gibi Gezi direnişinin hemen sonrasına denk gelmesi. 13 Mayıs 2014 tarihini. Toplumsal tepkinin yüksek olduğu bir tarihsel anda toplumun bütün dikkatinin Soma'ya yönelmesi. Bu gerekçelerle ve soruşturma aşamasındaki bilirkişilerin mesleki namuslarına sahip çıkmalarıyla iddianame olası kasıtla 301 kere insan öldürmek ve 162 kere yaralamak iddiasıyla düzenlendi. Duruşmalara böyle başladık. İlk gün polis inanılmaz bir yığınak yapmıştı. Bu insanları duruşma salonuna dahi almıyorlar. Bir kere değil barikatı aşmaları, iki değil, üç kere polis barikatını yararak girdi. Madenci eşleri, çocukları, anneleri, babaları. O an itibariyle dişleriyle, tırnaklarıyla bu dosyaya tutundular. Adalet taleplerine tutundular. Ve bugüne kadar getirdik hep beraber bu işi. Yargılamada bizim çok tartıştığımız, hatta kavga ettiğimiz de diyebiliriz, bir mahkeme heyeti vardı. Fakat o mahkeme heyeti açısından durumu şöyle özetleyebiliriz. Olanı olduğu gibi anlamaya çalışıyordu. Bütün tanıkları dinlemişti. Sanıkları dinlemişti. Müştekileri, katılanları dinlemişti. Yetmez. Madende keşif yapmıştı. U3'ü görmüştü. Olayın başladığı noktayı görmüştü. Ve mahkeme başkanı açısından, ben o anda oradaydım. Yani biz 3 kişi girdik katılan vekil olarak. Avukat Sercan arkadaşımız, avukat Selçuk arkadaşımız ve ben 340 nefesliği görmek isteyince bilirkişilerden bir tanesi, U3'ün hemen üst noktası, oraya ben gittim. bizden görevli olarak ben gittim. Bilir kişinin, Zonguldak'ta bilir kişinin U3'ün üstünde akmanın nasıl olduğunu, akmanın olduğu noktayı buluşunu gören, nasıl bulduğunu gören mahkeme başkanını duruşma salonunda tehdit etmeye başladılar. Keşiften önce çeşitli numaralar çevirmişlerdi. Özet geçtiğim için bunları atlıyorum. Tehdit ettiler. Açıkça duruşma salonunda bir ağır ceza reisi tehdit edildi. Açıkça. Tutanaklarda yazıyor. Bu tehdide boyun eğmediği anlaşılınca size en yüksek yerleri şikayet ediyoruz dediler. Ona da boyun eğmedi. En sonunda duruşma savcısına döndü. Dedi ki evet buyurun. Dedi ki esas hakkında mütalaamız hazırdır. Duruşma savcısı. Şimdi mi sunacaksınız dedi şaşkınlıkla mahkeme başkanı. Evet dedi hazırız. Şimdi sunacağız. Uzun bir duruşma gününde tuvalet arası verdi mahkeme başkanı. Çok açıkça böyle söyleyebilirim. Gittik geri geldik. Duruşma savcısı esas hakkında mütalaayı derleyip toparlamam için bana süre verilsin dedi. Ondan sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na alelacele verilen bir dilekçe sonucunda yargılama 1,5 yıl kilitlendi. Bir adım geriye gidelim. İlk başta Kürt bir işçiyi ima ediyorlardı. 340 nefesliğe doğru yanarak ölen Kürt bir işçiyi ima ediyorlardı. Açıkça söyleyemediler hiç ama ima ettikleri karın boşluğunda anahtar bulunan, anahtar neviyle kimliği tespit edilen bir Kürt işçiyi hatırladıkça insanın canı yanıyor. İma ettiler. Bu sert tepkiyle karşılaşınca Gezi direnişi döneminde Soma'da açılan bir Twitter hesabını sabotaja bağlamaya çalıştılar. O da olmayınca Müge Anlı'nın programına katılan bir tane akıldan müsella birisini işaret ettiler. O da olmadı. 15 Temmuz darbesi girişiminden hemen sonra, ondan önce Fethullahçılarla ilgili hiçbir laf yok. Dediler ki Fethullah'ın cinleri. Onlar yaptılar bu işi.
Affedersin Can.
Buyurun.
Affedersin. Bu şeyin bu karın boşluğunda bulunan anahtar olayını nasıl nasıl bunu provoke etmeye çalıştılar onu anlayayım.
Abi şöyle düşün Bahri abi. Bahri abi avukat abimiz, o yüzden bütün dinleyenler kusura bakmasınlar. Hani günlük hayattaki gibi hitap ediyoruz kendisine doğal olarak. Şöyle yanlış hatırlamıyorsam gazete dağıtıcılığı da yapan ama gazete dağıtıcılığıyla artık hayatını sürdüremediği için maden havzasına gelen, orada iş bulan, çalışan bir işçi var. Onu ima ettiler uzun süre. Hatırla, yani yandaş basın olarak tarif edilen basında haberleri tararsanız onu ima ettiler.
Ne, anahtarın yani, ölümü yok. Anahtarın 301 ölümü kişinin yok. Ölümünden bu adam mı sorumlu yani?
Evet, ima ettiler. Bakın, tekrar söylüyorum. Bir tane diren Soma diye bir hesap açılmış Gezi direnişi döneminde. O Soma'da büyük işler olacak diye bir tweet atmış Gezi direnişinde sırasında. Ona bağlamaya çalıştılar. Daha acayibini söyleyeyim. Kaynak yapan işçiler var o gün. Onlara hücum ettiler duruşma salonu içerisinde. Mahkeme başkanının ifadesiyle söyleyeyim. Mahkeme başkanı dedi ki yahu olayın başladığı yere 200 metre uzakta bu adamlar. Siz bu adamları hani niye bu kadar hücum ediyorsunuz? Hücum ediyorsunuz demedi galiba ama esas olarak ifade
edildi. Suçluyorsunuz. Niye suçluyorsunuz?
Evet. Niye suçluyorsunuz? Dediler. Sesim geliyor mu?
Geliyor.
Özgür Özel telefonla aradı da şimdi kesildi mi diye şey yaptım. Ben kısa bir şey devam edeyim o zaman. Durum bunlar boşa çıkınca diğer yola tevessül ettiler bu soruşturmaya. Barış Pehlivan'ın haberlerinden anlıyoruz ki Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nı etkilemeye çalışmışlar en yüksek makamlarla. Boyun eğmeyince Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı orada iki savcıyı hızlıca, birisi başsavcı olmak üzere, hızlıca oradan almışlar. Önemli bir siyasetçiyle özel bir ilişkisi olan birisi olduğu söyleniyor. Bu kişi vasıtasıyla başka baskılar kurmuşlar. Bunlar da işe yaramayınca mahkeme başkanını dosyadan el çektirmek, dosyanın istedikleri gibi henüz ayarlayamadıkları Yargıtay'a gönderilmesini sağlayacak bir düzenek kurmuşlar. Ve buna mecbur etmeye çalışmışlar. Mahkeme başkanı görevden alındıktan sonra bu heyet, bu başkan geldi. Elbistan'da henüz cenazesi alınamamış işçi arkadaşlarımızın katillerinin yargılanmasına ilişkin dosyada son derece tartışmalı. Bizce yanlış. Bir karara imza attığı için geldi bizce o. O bir karar verdi. Kararda Can Gürkan'a taksir diyordu. Diğer üst orta düzeydeki yöneticilere bilinçli taksir diyordu. Önemli sayıda beraat vardı fakat iki kabul edilemez beraat kararı vardı orada. Alp Gürkan ve Hayri Kebapçılar. Alp Gürkan ki ilk günlerde basın toplantıları düzenleyip sorumluluk bütün olarak bende, patron benim falan filan diyen kişi Hayri Kebapçılar da oraların mühim insanı. Biz mahkeme heyetini çok eleştiriyoruz ama orada bir kritik kararı da vardı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi hüküm giyen sanıkların madencilik faaliyetlerine devam edemeyeceklerini söylediler. Mevzu bu kadar açıktı. Hiç bekleyemediler. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi bu yasağı kaldırdı. Fakat Türkiye'nin bu adaletsizlik koşullarında şahsım iktidarı, şahsım devleti koşullarında dahi Yargıtay 12. Ceza Dairesi önüne gelen dosyaya baktı ve dedi ki böyle saçmalık olmaz. Burada olası kastın, yani olabilecek sonucun öngörülmesine karşın alınması gereken tedbirlerin alınmayışıyla insanların göz göre göre ölüme gönderildiği açıktır. Buradan hüküm kurması gerekir diye bozdu.
Bütün sanıklar açısından mı Can?
Hayır, bir kısım sanıklar açısından. Can Gürkan başta olmak üzere bir kısım sanıklar açısından.
İstersen izleyicilerimizin anlayabilmesi için Can Gürkan şirket yöneticisi miydi?
Patron. Patronun oğlu ve patron. Aralık 2013'te Alp Gürkan yetkilerini Can Gürkan'a devrediyor. Görevini Can Gürkan'a devrediyor. Göz göre göre geliyor çünkü mesela. Can Gürkan da evrakta sahtecilik yaparak hukuki ve cezai sorumluluğunu genel müdür Ramazan Doğru'ya devretmeye çalışıyor. Bunu ben söylemiyorum. Mahkeme kararı var yani bu konuyla ilgili. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş durumda Can Gürkan'la ilgili. İmzada sahtecilik yaptığına ilişkin dosyada. O kadar göz göre göre gelen bir mesele bu. Olası kasıttan hüküm kurulması gerekir diye, yani 301 kere müebbet almaları gerekir diye bozuyor Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 5 hakiminin 5'i de. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı buna itiraz etmiyor Ekim ayında. Kasım'da da etmiyor, Aralık'ta da etmiyor. Ocak'ta 3 AKP bürokratının Yargıtay 3. Ceza Dairesi heyetine dahil edilmesini bekliyorlar. Ve 8 Ocak'ta itiraz ediyorlar. Aradan aylar geçtikten sonra olağanüstü bir kanun yoluna, 308 yoluna, CMK 308 yoluna başvurup 8 Ocak'ta bu başvuruyu yapıyorlar. Ne mi oluyor? Bu 3 kişi 5 iş günü içerisinde milyonlarca sayfalık bu dosyayı okuyor. İlk derece mahkemesinin, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı 6094 sayfa. Onu okuyor ve başkanın ve kıdemli üyenin 33 sayfalık muhalefet şerhine karşı 3,5 sayfa gerekçeyle o kararı kaldırıyor. Bugüne gelen durum, bugüne gelen gelişmeler budur. Bizim feryat figanımızın esas olarak dayanağı da budur. Söz Melike'de şimdi.
Sevgili Can, şimdi burada 308'de yapılan itiraz usul yasasında sonradan yapılan değişiklikle savcının, yani bekleyerek 3 ay 4 ay bekleyerek yaptığı itiraz eskiden doğrudan yani Yargıtay Dairesi'nin verdiği karara itiraz Ceza Genel Kurulu'na giderdi. Sonra önce ilk daire kendi dairesine gidiyor. Daire ısrar ederse eski kararında Ceza Genel Kurulu'na gidiyordu. Ama değişiklikten sonra Yargıtay Ceza Dairesi kendi kararını gözden geçiriyor ve söylediğin gibi karar verdi. Başkanın ve kıdemli üyenin muhalefet oyuyla sonradan getirilen 3 üye, Yargıtay üyesiyle karar tamamıyla değişik bir içerik ve ceza miktarlarıyla.
Bahri evet. Abi, ya şunu tekrar söyleyelim. 5 iş günü içerisinde veriyorlar bu kararı. 5 iş günü. Yani 6094 sayfalık kararı okuyamazlar. 3,5 sayfa gerekçeleri, muhalefet şerhlerinin gerekçesi 33 sayfadan fazla. Bu kadar.
Evet. Peki bu karardan sonra dosya tekrar Akhisar geldi. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Evet. Peki buradaki döndükten sonra ne kadar sürdü dava bir kere? Süre olarak ne kadar sürdü?
İki ay mı? İki ay mı sürdü?
13 Nisan'da başladı. İşte toplam 3 celse oldu. Evet. Evet, yani 2 ay sürdü toplam.
Peki bu 3 aylık süreci içinde Yargıtay'ın bozması doğrultusunda bir tahkikat, bir inceleme, yeni bir keşif veyahut da belge araştırması, bilirkişi incelemesi yapıldı mı?
Abi Haluk Evinç'le ilgili beraat kararı verilmesi yönünde bir Yargıtay bozması geldi. Bir tek Haluk Evinç'le ilgili ne olduğunu hatırlamıyorum. Melike söyler. Duruşmada Haluk Evinç bölümünü o anlattı çünkü. Abuk sabuk bir tezkere yazdı. O tezkere yani o tezkere yanıtı yapılan tek tahkikat.
Evet, neydi Melike'cim o konu?
Şöyle şimdi Haluk Evinç bu holding için çok önemli karakterlerden bir tanesi. Yani burada 92 yılından beri çalışan, hatta katliamdan sonra bu üst düzey yöneticiler tutuklanınca genel müdür olarak atanan birisi. Yargıtay, şimdi konu şuydu, bizim Haluk Evinç'in cezalandırılması. Haluk,
madeni işleten şirketin, holdingin genel müdürü oldu diyorsunuz.
Evet, genel müdürü oldu. Öncesinde de yine holdingin başka, yani yine Manisa'da bulunan başka bir işletmesinin müdürlüğünü yapıyor zaten. Yani katliamın olduğu Eynez ocağına yakın başka bir Işıklar işletmesinin müdürlüğünü yapıyordu zaten. Ki zaten bunların davaya dahil edilmesi bile ilk dava açıldıktan yaklaşık bir yıl sonra, bilirkişi raporu alındıktan sonra ancak haklarına iddianame düzenlendi ve dahil edilebildiler.
Ek iddianame düzenlendi diyorsunuz.
Evet, evet, evet. Biz yani en başından beri şirket içi mailler, yazışmalar mahkemeye sunulduğunda orada işte bir acil durum eylem planı hazırlamışlar. İşte yangın, sel, işte deprem, felaket neyse bunlar olduğunda acil durumlarda görev paylaşmışlar. Kriz masasının başına da Haluk Evinç'i getirmişler. Ama tabii aslında katliamın olduğu gün ve sonraki 3 gün, yani cenazelerin tamamının çıkartıldığı 3 gün boyunca aslında krizin nasıl yönetilemediği ve ölümlerin nasıl daha da arttırıldığını gerek bilirkişiler söyledi, gerek duruşmada dinlenen tanıklar anlattı zaten bize. Yani aslında bir kağıt üstünde bir şey yapmışlar, hiçbir organizasyonları yok. Ve bütün bu başarısızlıklardan da kriz masası başkanı olarak Haluk Evinç sorumlu demiştik biz en başında. Bunu bizim dışımızda tabii diğer sanıklardan da bazıları söylediler. İşte biliyordum acil durum yöneticisi olduğunu ben, gibi söyleyen sanıklar da olmuştu. Yargıtay'da kararında şöyle dedi. Yani biz aslında bu zamana kadar dosyada toplanan belgelerden acil durum yöneticisi olduğuna kanaat getirdik ama eksik araştırma yapmışsınız. Siz bir delil toplayın bununla ilgili, ondan sonra hükmünüzü o şekilde verin diye bozmuştu. Bunu sanıyorum yani hem savcılık makamı hem heyet yanlış anladı. Savcılık makamı beraat yönünde mütalada bulundu. Bugün de zaten beraatine karar verildi.
Yani Yargıtay'dan bozmayla döndükten sonra sadece Haluk Evinç'le ilgili olarak bir araştırma yapıldı. O da yani ciddi bir şey değil. Sonuçta aslında, da beraat kararı getirdi.
Evet, aslında şöyle yani gerçekten burada tahkikat yürütmeye niyetli olan mahkeme için gelen müzakere cevapları da, yani iki önceki işte haklarındaki hüküm kesinleşen iki sanığın yeniden ifadesi alınması gerektiğini işaret etmişti Yargıtay. O sanıkların ifadeleri alındı. Sanıklardan bir tanesi daha yani yönetsel anlamda da görevi olan sanıklardan bir tanesi yine evet ben biliyordum o kriz masasının da başkan olduğunu çünkü benim de görevim vardı diye yine anlatmıştı. Diğer sanık hani vardiya amiri çok bu üst düzey yönetim işlerinden haberi olmaması normal. O zaten bilmiyorum. Yani benim bir bilgim yok bu konuda demişti. Yani yeniden alınan ifadeye göre bir sanığın evet biliyorum bana tebliğ edilmişti zaten demesine rağmen bugün beraat kararı verildi hakkında.
Evet, isterseniz şöyle yapalım. Biz bir müzik arası verelim. Arkasından şirketin yöneticilerinden, ocağın işletilmesi sırasındaki yöneticilerden veyahut da oradaki diğer maden ocağının yönetim denetim sorumlularından kişilere verilen cezaları bir gruplandırarak o zaman bir aktaralım ve sonunda mahkemenin verdiği kararın tablosunu 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan davanın genel bir bilançosunu izleyicilerimize, dinleyicilerimize aktarmış olalım. Peki, şimdi bir müzik arası ve arkasından programa devam edeceğiz. Hukuk Güvenliği programına. Açık Radyo 95'te Hukuk Güvenliği programında bu hafta Avukat Can Atalay ve Avukat Melike Polat'la 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan Soma maden ocağı katliamı diyelim. Katliamının davası ve bu davadaki aşamaları, verilen kararları konuşuyoruz. Bu verilen kararlar yargılama süreci içerisindeki mahkemeye dışarıdan ve mahkemenin üyeleri, savcılar, Yargıtay üyeleri ile ilgili yapılan müdahaleler konusunda belli şeyleri konuştuk, noktaları konuştuk ama şimdi aslında verilen kararla ilgili biraz ayrıntılı bilgi verelim. Yani kimler cezalandırıldı, kimler cezalandırılması gerekiyordu, cezalandırılmadı ve verilen cezaların niteliği konusunu bir kere daha konuşalım. Sen Melike önce sen mi başlamak istersin?
Olur olur fark etmez.
Evet.
Şimdi bugünkü karardan önce yani henüz dosya Yargıtay görmeden önce Temmuz 2018'de sanıyorum ilk hüküm açıklanmıştı. Orada işte bu şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan basit taksirle 15 yıl ceza verilmişti. Bugün değiştirilip bilinçli taksirle 20 yıla hükmedildi hakkında. Onun dışında yine üst düzey yetkililerden genel müdür Ramazan Doğru bilinçli taksirle cezalandırıldı. 22,5 yıl almıştı. İşletme müdürü, işte üretim müdürü ya da işletme müdür yardımcısı diye geçen sıfatları İsmail Adalı 22,5 yıl. Teknik nezaretçi diye yine maden içinde ciddi sorumlulukları olan Ertan Ersoy da 18 yıl 9 ay almıştı. Bunun dışında işte bir takım işte mühendisler ceza aldı. Yani ciddi oranda da bir beraat hükmü verilmişti zaten. Yani o mühendislerden de yine taksirle yani 11 yıl 8 ayla işte 6 yıl 3 ay arasında değişen cezalar verilmişti 9 mühendise. İlk hüküm aşağı yukarı böyleydi. Geri kalanları beraatti zaten. Onlar işte hani şef gibi daha yani ciddi karar alma yetkileri olmayan çalışanlardı. Yani en başından beri biz şeyi gözlemledik zaten. Birbirimizin beyanlarına uygun savunmalarında bulunursak sanki bize bir şey olmaz gibi bir inançları vardı. O yüzden hep birbirlerini korudular, savundular en başından beri. Ama sanıyorum bu mühendis ekibi böyle yani zaten biz hani ne yaptık ki karar alan biz değiliz, bir şey yapan biz değiliz diye ceza almayı beklemiyorlardı. Onların cezaları kendileri açısından şaşırtıcı oldu. Üst düzey sorumlular açısından da onlar da ceza almayı beklemiyordu. Çünkü bunlar duruşmalarda çok konuşuldu. Daha önce bu madende işte bir işçi öldüğünde hiçbir şey olmamış. Başta hiçbir şey gelmemiş. Madencilikten yasaklanmamışlar. ceza bile almamışlar. Dolayısıyla onlar için bu durum çok şaşırtıcı oldu aslında. Hiç beklemiyorlardı. Yaklaşık 5 yıl tutuklu kaldılar hepsi. Ama nihai olarak yani Can Gürkan'ın bir duruşmada söylediği bir şey vardı. Siz bize olası kasttan ceza verirseniz Türkiye'de hiç kimse madencilik yapmaz. Hiç kimse yatırım yapmaz. Yani olası kasttan ceza bize veremezsiniz demişti zaten açık açık. Nihai hükümde onu da takdir ettiği gibi oldu zaten.
Evet, yani Melike, bu verilen cezalar ve mahkemenin gerekçesinde bu bilinçli taksirle hüküm giyenler ve diğer taksirli hareket edenler gerekli tedbirleri alsalar ve bu madencilikte alınması gereken önlemleri alsalar 301 kişinin ölmeyeceğini bu mahkeme kararında görebiliyor muyuz?
Şöyle söyleyeyim. Yani aslında bu arada biz zaten yani yargılamanın başladığı 2015 yılından beri bunu yani her duruşmada tekrar ettik, her duruşmada söyledik. Çünkü biz bunları zaten dinledik. Yani oradan sağ kurtulan işçilerden, ölenlerin ailelerinden dinledik. Yani bu katliamın olacağı, yani bugün ya da yarın ama bir gün mutlaka olacağı zaten herkes tarafından biliniyormuş. Yani herkes işte madenin çok sıcak olduğunu, çok sıcak kömür çıktığını son birkaç gün, hafta önce. Bunun zaten herkes farkındaymış. Yani daha önce alınmayan tedbirler, işte eğitimde görünen işçinin aslında orada çalıştırılıyor olması, hiçbir denetimin gerçekten yapılmaması, denetime gelen insanların hakikaten maden içine girmeden o raporları düzenlemesi yani gibi bir sürü meseleden zaten bu katliamın olacağı çok çok önceden belirliymiş. Karbonmonoksit değerleri yükselirken sensör verileriyle oynamışlar. Her gün birbirinin aynısı değerleri yazmışlar bu defterlere. Yani bunun için bile hiçbir önlem alma gereği duymamışlar. Bunun yani bunu görüp hiçbir şey yapmamışlar. Bu olasılığı zaten öngörmüşler, kabul etmişler. Sadece sonucun bu kadar büyük olacağını tahmin edememişler.
Aslında tabii izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi teknik bir kavram girdabına sokmak istemiyorum ama bu çizilen tablo aslında ceza hukuku açısından tehlikeyi ve ölümü neredeyse, ölüm sonucunu bile bile bu üretimi bu şartlarda sürdürmek hakikaten bilinçli taksir değil. İşte bu 2005'te yapılan yasa ile de yeniden düzenlenen olası kasp olarak değerlendirilmeliydi. Ama işte siz de söylediniz, patronlardan biri demiş ki eğer siz bize olası kasttan ceza verirseniz hiç kimse madencilik yapmaz bu ülkede demiş. Bu da ayrıca yani bir mahkemeye bir başka türlü tehdit diye anlaşılıyor, açıkça anlaşılıyor. Evet Can, bu konuda verilen mahkumiyet kararlarının niteliği konusunda sen neler söylemek istersin Hayat?
Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi mevcut Yargıtay kararları kapsamında dahi şunlara ilişkin bir kuşku kalmadı. Bu madende üretim zorlaması yapılmış. Yani mevcut hukuki durumda dahi buna ilişkin bir kuşku kalmadı. Üretim zorlamasının olayın oluşunda etkisi var. Yani üretim zorlamasıyla ölümler arasında nedensellik bağı kurulmuş durumda. Şu anda bile. Bir. İki. Belki kısaca değindi. Ben biraz daha ayrıntılı temas etmek isterim oraya. Burada yani büyük bir şey olacağı 2009'dan beri biliniyor. 2009'da bir şirket diyor ki burada bir felaket yaşanacak. Çok büyük olaylar yaşanacak. Dolayısıyla ben burayı çalıştırmak istemiyorum. Bunu söyledi tarih 7 Ekim 2009. 7 Ekim 2009'da bunu söyleyen şirketten Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü bu ocağı alıyor. 30 Ekim 2009 tarihi itibariyle Gürkan ailesine veriyor. Ve Gürkan ailesi üretimi 2,5 kat artırarak devam ediyor. 2,5 kat artırıyor.
Yani devlet daha evvelki şirketin yaptığı bu tehlike tespitini bilmesine rağmen ocağı alıp başka bir şirkete işletmesi için devrediyor, değil mi?
Evet. Bahar abi, duruşmada bu şöyle konuşuldu. Can Gürkan da söyledi, Akın da söyledi, Ramazan da söyledi. Dedi ki Lignit zaten bu havza, yani Dursun Bey'den aşağı kadar gelen, Balıkesir Dursun Bey'den aşağı kadar gelen havza zaten tehlikeli, kömür çıkartmak açısından son derece tehlikeli bir bölge. Bu biliniyor zaten. Biz bunu biliyoruz. Üretim de zaten bu yüzdendir diyor. Oksidasyon artmasın diye biz hızlıca alıyoruz kömürü diyor. Temel gerekçesi bu. Fakat burada nasıl söyleyeyim, kabus ötesi başka bir durum var. Özellikle S panosunda en ufak bir şeyde işçilerin öleceği biliniyor. O kadar biliniyor ki buna ilişkin önlemler projelendiriliyor. Bu proje MİGEM'e veriliyor. Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden onaylanıyor. Bu projenin uygulanmasıyla ilgili para harcanacağı için de ek rezerv alınıyor. Ek kömür çıkartılacak alan tahsis ediliyor. Fakat bu proje uygulanmıyor. Bir kere yapmıyorlar bunu. İki kere yapmıyorlar. Üç kere, 3,5-4 diyelim hatta. Kere yapıyorlar bunu, uygulamıyorlar. Eski imalat sahaları yapılması gerektiği gibi denetlenmiyor. Haberleşme, bir maden için son derece ucuz kalemler bunlar. Haberleşme, merkezi alarm sistemleri kurulmuyor. Özellikle kurulmuyor. Çünkü bir tehlike durumunda haberleşme ve merkezi alarm sistemi kullanılırsa üretim aksayacak. Kurulmuyor bunlar. Tahliye ve tahliye ilişkin, yani olay belli bir sıkıntı yaşandıktan sonra işçilerin oradan güvenli bir şekilde çıkartılması için yapılması gereken şeyler yapılmıyor. Feri kullanım maskelerinden oksijen maskesi değil, karbonmonoksit maskesi tercih ediliyor. Ve bu tercih içerisinde 2803 işçinin istihdam edildiği bir ocakta kolluğun el koyduğu maske sayısı 2758. Bunların 2670 küsürü kullanılamaz durumda. Bunların birkaç yüzü zaten açıldığı anda pas ve küf atıyor dışarı doğru. O kadar kullanılamaz durumda. Ama tekrar söyleyeyim, yani %95 tür civarında bir oranı kullanılamaz durumda. İşçilere verilen eğitim neredeyse yok. Biraz önce Gülten Kavas'ı söyledim. Gülten Kavas'ın eşi eğitimde gözükürken madende ölüyor. 6331 sayılı iş kanunu, pardon, iş sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca, 4 ve 17. maddeye uyarınca alınması gereken önlemlerin hiçbiri alınmıyor. Risk yönetimi değerlendirmesi yapılmıyor. Maden ocağı denetimi yapılmıyor. Teknik nezaret, gereği gibi ifade edilmiyor. Teknik nezaretçi görevinin teknik nezaretçilik olduğunu bizden öğreniyor duruşma salonunda. İş güvenliği uzmanları eksik ve iş güvenliği uzmanlarının istihdamı istisnanın, yani mevzuattaki istisnanın, bir istisnanın istisnasının istisnasıyla bu kadar tehlikeli olduğu bilinen bir havzada yeterli görülüyor. Madende kullanılan malzemelerin niteliksiz hali, ahşap tahkimat başta olmak üzere, yangın geçirmez ekipman başta olmak üzere. Böyle bir ocakta dizel kepçe kullanıyorlar. Dizel kepçe kullanıyorlar böyle bir ocakta. Bunlar biliniyor. Şu an hukukumuzda bulunan nasıl söyleyeyim, açıklık bunlar. Bunlara rağmen olası kasıt demediler. Yani Yargıtay'da biraz önce anlattığımız oyunlar, amiyane tabirle dinleyenler mazur görsünler, dümenler çevrilirken bunları gözden kaçıramadılar ama. Bunlar şu anda hukukumuzda kesinleşmiş olduğu iddia edilecek olan kararların gerekçelerinde var. Durum bu kadar açık, bu kadar net. Başka bir şey söyleyeyim. Bu ocakta metan var. Metan drenajı 13 Mayıs 2014'ten, yani olayın olduğu, katliamın olduğu tarihten bir ay kadar önce durduruluyor. Kimin durdurulduğuna ilişkin yanıt alacak sanık bulamadık biz. En sonunda bir tane gece bekçisini parmaklarıyla işaret ediyorlardı. Hani rezaleti öyle söyleyeyim. Galiba süremiz azalıyor. Ben sözü sana bırakayım Bahri abi.
Evet. Yani bu verilen karar, yani keşifler yapıldı, bilirkişi incelemeleri yapıldı ve öyle sanıyorum ki burada bir madenin, özellikle kömür madeninin işletilmesiyle ilgili alınması gereken önlemlerin alınmadığı bilimsel olarak tespit edildi. Eğer bunlar alınabilmiş olsaydı bu kadar insan ölmeyecekti. Bu mahkemedeki keşif ve bilirkişi incelemeleri teknik bilirkişi raporlarıyla saptandı, değil mi?
Çok açık. Türkiye'de çok açık. Konuyla ilgili kürsüsü bulunan bütün üniversitelerden ilgili bütün kişilerin bilgisi alındı. Görev yapabilecek durumda olanlar neredeyse tümüyle ilgili, yanlış hatırlamıyorsam, bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Orada da acayip dümenler çevrildi. Şimdi anlatmaya fırsat var mı bilmiyorum.
Yok, zamanımız az kaldı. Sonuç olarak hem ben Can senden hem de Melike'den rica edeyim. Bu mahkeme kararının sonuçta yeniden bozulma, değiştirme ihtimali var mı? Bir de şu anda tutuklu davada kişi sayısı nedir?
Bir, Avukat Selçuk Koza açtı. Yani 301 işçinin ölümünden sorumlu kimse tutuklu değil. Fakat Avukat Selçuk Koza açtı. Soma davasını hangi sahiple takip ettiği sorusunun kendisine yöneltildiği bir sorguda tutuklandı ve hala hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına rağmen tutuklu. Hiç tutuklu evet. Yok. Alaaddin evet. Çakıcı affı denebilecek. Pandemi gerekçesiyle yapıldığı iddia edilen Nisan 2020 düzenlemesiyle birlikte Soma davasından hiçbir tutuklu kalmadı. Hepsi çıktı. Durum bu.
Evet. Melike'ciğim sen nasıl bir son olarak söylemek istersin davayla ilgili?
Yani evet, hiç tutuklusu kalmayan bir dosyada aileler bunun peşini bırakmadığı sürece biz de bırakmayacağız. O çok net. Yani herkes bunu, bütün aileler artık kendi çocuklarının, sevgililerinin, babalarının acısını bırakıp başka madenciler, başka insanlar çalışırken ölmesin diye biz burada mücadele ediyoruz dediler üstüne basa basa. Biz de onlar bunu dediği sürece biz zaten onların yanlarındayız. Bu dava bu şekilde bitemez. Yani bu şekilde kapanamaz. Bu insanlar dönüp o ocağı açıp aynı düzende çalıştırmaya devam ettiği sürece ki biz onlardan 6-7 yıl boyunca burası Türkiye'nin en güzel, en güvenli madeni. En çok parayı biz buraya yatırıyoruz diye bununla övündüler yıllarca. Evet, ballandıra anlattılar bunu bize. Bu düzende başka insanlar çalışırken ölmesin diye adalet arıyoruz biz de. Ya bu dava böyle bitmez, bitmeyecek. Ondan sonra da başka, yani bu yıllar içinde o kadar çok başka madenlerde başka işçiler de öldürüldü ki, yani bunun bir şekilde Yargıtay'ın, hani hiç olmaz diye beklenen bir şeydi belki. Yani Yargıtay olası kast der mi buna, demez mi biz diye düşünürken öyle bir bozma kararını biz gördük. Dolayısıyla biz bunu bir kere gördük artık. Bundan sonra da peşine bırakmayız.
Bahri abi, ben de çok kısaca evet, bir şey daha söylemek isterim. Davamız bir bütün olarak Soma'da da, Ermenek'te de, Hendek'te de kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir. Kimsenin yoksulluğu istismar edilerek bu işler böyle sürdürülmesin diyedir. Artık önümüzde şöyle bir problem. Biz bu davayı hukuken, mevcut hukuk sınırları içerisinde sonuna kadar takip edeceğiz. Ama ortada politik bir sorun da var. Bugün de söylendi, başka zamanlarda söylendi. Yargılamanın yenilenmesinin şartları vardır bu dosyada. Bugünden söyleyebiliriz. Anayasa Mahkemesi'nde Ocak Yargıtay kararından sonra başvurumuzun sonucunu da takip edeceğiz. Ama burada bir artık işçi sınıfı açısından, emeğiyle geçinen yurttaşlar açısından bir politik mücadele konusu da var. Duruşma salonunun önünde ana muhalefet partisinin önemli isimlerinden birisi söz verdi ağlayarak. Dedi ki biz bu işin peşini bırakmayacağız. Biz de bu işin peşini bırakmayacağız. Biz de bırakmayacağız.
Evet. Soma davasını konuştuk ve Soma davasında işçilerin ailelerinin avukatlığını yapan iki arkadaşımız Avukat Can Atalay ve Melike Polat'tan davanın süreçlerini ve bazı ayrıntıları konuştuk. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Süremiz doldu, hatta biraz aştı. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyelim. Başta Andre olmak üzere Açık Radyo'da yayının hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum.
Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.